Fuat Can Bayramoğlu'yla Dış Basın Turu.
İkinci bölümümüzde dış basında neler konuşuluyor, dış dünyada gazetelere hangi manşetler atılıyor, bunu konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, yeni bir yıla merhaba dedik. İşte 2023 yılının ilk haftası içerisindeyiz. Geçen hafta, bu hafta dış dünyada neler konuşuldu? Gazete manşetlerine neler yansıdı?
Evet, öncelikle siz de öyle başladınız. Ben de öyle başlamak istiyorum. Yeni yılda tüm dinleyicilerimize sevdikleriyle birlikte geçecekleri bir 2023 yılı, hatta bir ömür diliyorum. Gerçekten dünya turu programımızın adı, malumunuz, gerçekten bir dünya turu olacak. Çünkü yani diyebilirim ki son bir hafta içerisinde belki aylar içerisinde yaşanabilecek yoğunlukta gelişmeler oldu. O yüzden ben öncelikle kısa vermeye çalışacağım ve en sonda da Amerika'da bir son dakika gelişmesi var. Temsilciler Meclisi'nde liderlik seçimi bugüne kaldı. Dün yapılamadı. 100 yıl sonra yaşanan bir ilk. Sürekli bu 100 yılda bir, 50 yılda bir, bunlar çok sık görülmeye başlandı. Dünya siyasi tarihinde son dönemde. İşte onlardan birini yine Amerika dün yaşadı. İsterseniz dünya turuyla dediğiniz gibi başlayalım. Amerika'da New York Post'un bir haberiydi bu. 500 göçmen Küba'dan Karayip ülkeleri üzerinden, Karayip bölgesi üzerinden, ki bu geldikleri ülkede Küba, Florida Keys adalarına, yani Florida'ya bağlı olan bölgedeki karaya diyelim, adalara diyelim, botlarla geçtiler. Bu Amerika'da görülmüş olan ilk bu nevi bir geçişti. Bu anlamda bunu nasıl gördü Amerika'da gazeteler diyecek olursak, büyük göçmen krizi diye gördüler. 500 göçmenin geçişinden bahsediyorum. Ve bu 120 kilometrelik bir mesafe, deniz yolu kullanılıyor. Yani yaklaşık diyebiliriz ki 90 millik bir mesafe. Bunu şu an itibariyle büyük göçmen krizi olarak adlandırdılar. Geçtiğimiz haftalarda bir de şöyle bir haber vardı, bunu da hazır yeri gelmişken söyleyelim. Haiti'de yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla göçmenlerin Haiti'den Amerika'ya gelme ihtimallerinin olduğu konuşuluyordu. Bunun için ne yaptı Amerika? Haiti ile hükümetiyle görüştü ve oraya askeri birlik gönderebileceğini söyledi.
Yani bu ihtimale karşı.
Bu ihtimale karşı, aynen öyle. Şu an çünkü aslında oradan büyük bir göç dalgası var hali hazırda, ama o göç dalgasının sonuçlanmadan, Amerika'ya gelmeden orada bastırılması amacıyla Amerika askeri güç göndermekten bahsetti. Sonrasında da hatta bir uluslararası güçe çevirdi bunu. Şu an hala bu konuşuluyor. Haiti'deki durum da belirsizliğini koruyor ama gördüğünüz gibi göçmenlerle ilgili böyle bir durum söz konusu. Amerika'da başladık. Şöyle söyleyelim. Son 28 yılda Amerika ekonomisiyle ilgili bir önemli haber var. Bir yandan Amerika'da faiz artırımı var Fed bünyesinde. Hatta Şubat ayının başında yeniden bir faiz artışı olacak. Öyle bekleniyor, daha doğrusu öyle söyleyelim, Fed tarafından. Bir taraftan da Amerika'da son 30 yıl içerisinde görülmemiş bir olay yaşandı ve para arzında büyüme negatif düzeye düştü. Yani bu şu anlama geliyor. Amerika'da Fed artık eskisi kadar para basmıyor. Aslında bu da şunu beraberinde getiriyor bir taraftan. Evet, faiz artışları, yani ekonomik teoriler bağlamında baktığınızda faiz artışından bir taraftan bahseden bir kesim var, evet. Ama bir taraftan da faiz artışı, yani daha doğrusu para arzının azaltılmasının da ekonomide enflasyon üzerinde etkisinden çokça bahsedilir. İşte bu anlamda şu an mesela, şu an itibariyle şunu söyleyebiliriz. Amerikan ekonomisinde önümüzdeki dönemde enflasyon düştüğünde bunun faiz artışından dolayı mı, yoksa para arzındaki bu büyük düşüşten dolayı mı kaynaklandığını söylemek mümkün değil. Bir kesim diyecek ki belki faiz artışından dolayı oldu. Bir kesim diyecek ki para arzının kısılmasından dolayı oldu. Dolayısıyla bu da ilginç bir not. Önümüzdeki dönemde takip edeceğiz. Wall Street Journal'da önemli bir haber vardı. 23 büyük finans kuruluşunun aralarında önde gelen uluslararası finans kuruluşları da var. Amerikan ekonomisi 2023 yılına ilişkin değerlendirmelerini yayınladılar ve bu 23 kuruluşun 17'si Amerikan ekonomisinin 2023 yılı içerisinde küçüleceğini söylediler. Yani eksi bir büyüme yaşayacak Amerika. Yani sıfırın altında bir büyüme yaşayacak ki Wall Street Journal'da yer aldı bu haber. Bu da önemliydi. Amerika kıtası üzerinden devam edelim. Dediğim gibi çok yoğun gelişmeler oldu gerçekten. Lula da Silva pazar günü itibariyle göreve başladı. Lula da Silva'nın göreve başlaması kadar Brezilya'da Cumhurbaşkanlığı görevine devralması kadar bir önceki Cumhurbaşkanı Bolsonaro'nun yemin törenine katılmayıp o tören sırasında Amerika'da oluşu. Törenden iki gün önce Amerika'ya gidişi tartışıldı. Bu da hani tartışıldı bu.
Ülkeyi terk etti deniliyordu.
Evet, ülkeyi terk etti şeklinde de yorumlandı. Yani dolayısıyla o tören sırasında bulunmak istemedi. Çok farklı yorumlandı dediğiniz de yorumlardan bir tanesiydi. 16. Benediktus Papa, 16. Benediktus öldü geçtiğimiz hafta. Hatta cenaze töreni yarın yapılacak ve tarihte de bir ilk olacak. Çünkü hali hazırda görevdeki bir papa tarafından ayin yapılacak. Normalde o papa öldükten sonra yeni papa seçimi oluyordu. Ama hatırlayacağız, 16. Benediktus görevi bırakmıştı. Papalık tarihinde bir ilkti bu. Hatta onunla ilgili bir anma yazısı çıktı Daily Telegraph'ta. O da ilginç bir analiz içeriyordu. Aynen şu cümleler vardı Daily Telegraph'taki yazıda. Papa, yani Benediktus'tan bahsediyor, 16. Benediktus, daha çok İsa'nın mesajlarını paylaşmak istese de milyonların asıl arzuladığı çocuk istismarına karşı kararlı bir duruş sergileyemedi. Sonraları da kendisi de bunu kabul etti deniyor ki Benediktus aslında yani papa, bir önceki papa diyelim, görevden ayrılırken sağlık durumunu gerekçe göstermişti ama bunun arkasında esasen bu bahsettiğimiz durumun olduğu söyleniyordu, konuşuluyordu. Daily Telegraph İngiltere basından bahsettik. İngiltere'nin önümüzdeki haftalarda çok önemli bir kararı vermesi bekleniyor ki bu da İran'la olan ilişkilerini çok etkileyecek kuvvetle muhtemel. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör grupları listesine ekleyebilir deniyor İngiltere. Yakın dönemde İngiltere ile İran arasında doğrudan böyle bir ne diyelim tartışma ya da sıcak çatışma demeyelim ama en azından açıklamalar düzeyinde sert ifadeler görmemiştik. Kuvvetle muhtemel en azından bunları göreceğimiz bir dönem yakında görülecek diyebiliriz. Tabii Avrupa'dan bahsetmişken Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan bahsetmemek mümkün değil. Ukrayna'nın Amerika yapımı HIMARS füzelerini kullandığı bir saldırı saldırı oldu Rusya tarafına. Pazar günü oldu bu saldırı ve 63 Rus askerinin öldüğünü açıkladı Rus Savunma Bakanlığı. Hatta bununla ilgili yas ve saygı törenleri düzenlediler. Ukrayna tarafı ise ölü sayısının 400'den fazla olduğunu söylüyor. Rus basınına baktığımızda hayatını kaybeden askerlerin seferberlik kapsamında silah altına alınanlar olduğu yazılıyor. Şunu tabii söylemek lazım bir taraftan. Rus basını ayrıca bu saldırı dolayısıyla aslında Rusya'nın Ukrayna'ya dönük operasyonunu tırnak içerisindeki operasyon olarak tanımlıyor malumunuz Kremlin bunu. Savaşı diyelim biz. Bunu eleştiriyor çünkü bu kadar kalabalık bir asker grubunun aynı yerde bulunmasının büyük bir stratejik hata olduğu şeklinde yorumlar var. Bu da izlenecek bir durum. Rusya'dan bahsettik. Rusya ile İsrail ilişkileri geçtiğimiz yıl çok rengi belli olmayan diyelim en böyle hafif tabirle bu şekilde ifade edilebilirdi. Ama İsrail'de yeni kabine belli olduktan sonra ve göreve başladıktan sonra ki Netanyahu göreve başladı. İsrail tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı Netanyahu. Netanyahu'nun görev yaptığı kabinedeki Dışişleri Bakanı Eli Cohen pazartesi günü bir açıklama yaptı. Ve önümüzdeki dönemde Ukrayna-Rusya savaşı konusunda çok daha az konuşacaklarını, kamuoyuna karşı çok daha az beyanatta bulunacaklarını söyledi. Ki bu İsrailli gazeteci Barak Ravid tarafından ki Twitter'da da çokça alıntılandı ve haber yapıldı bu açıklaması. Dendi ki bu aslında Rusya'nın kamuoyu önünde açıkça kınanmayacağı anlamına geliyor. Dendi ki bu da Ukrayna tarafından aslında eleştirildi ve önümüzdeki dönemde Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın örneğin Cohen'in kendisiyle yapmak isteyeceği bir görüşmeyi reddedebileceği konuşuluyor. Bunun bir sebebi de Cohen'in göreve başlar başlamaz Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesi. Dün gerçekleşti bu telefon görüşmesi. Bu da şundan dolayı önemli. Daha önceki Dışişleri Bakanı Yair Lapid görevde bulunduğu süre içerisinde Lavrov'la görüşmemişti savaş sonrasında özellikle. Cohen ise göreve başlar başlamaz Lavrov'dan tebrik telefonunu kabul etti. Kuleba kendisinin ilk telefonu açan kişi olmasını istediğini söylemişti. İsrail demişken şunu da söyleyelim. İsrail Ulusal Savunma, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir çok tartışmalı bir ziyaret gerçekleştirdi ve Mescid-i Aksa'ya girdi önceki gün. Bu tabii ki Filistinliler tarafından çok tepkiyle karşılandı. Önümüzdeki döneme ilişkin de aslında fotoğrafı bize veren bir durum evet. Bu. İsrail-Filistin arasındaki durumun İsrail'in daha saldırgan tutumu dolayısıyla daha gergin olacağı görünüyor. Hatta bununla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Daha önce bu bakan Ben-Gvir bu Mescid-i Aksa'da Yahudilerin bulunmasından ziyade ayrıca onların ibadet etmesine de izin verilmesi gerektiğini söylüyordu. Dolayısıyla dediğim gibi o bölgede sıcak günlerin beklediğini söylemek mümkün bu açıklamalar özelinde. Suriye'den bahsetmek istiyorum bir de. İlginç bir haber vardı Amerikan basında. Aslında bu Amerikan basınının duruma nasıl baktığını, uluslararası basın, hatta ana akım Amerikan basını açısından da önemli. Washington'ın Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor bölgesinde bir El Omar isimli petrol kuyusunun etrafında bir askeri üssü var. Ve bu askeri üssüne bir saldırı düzenleniyor. Roketli saldırı. Ve bunu Amerikan askeri üssü üzerine bir saldırı diye Amerikan basını 30 Aralık tarihinde verdi. Ama çok ilginçtir bakın. Hiçbir Amerikan basınında bu bahsettiğim haber verilen kaynakların hiçbirisinde Amerika'nın Suriye'nin petrol kuyusunda askeri üssünün ne işi olduğunu sormadılar. Yani bir petrol, yani demiyoruz ki biz herhangi bir bölgede askeri üs, bir petrol kuyusundaki askeri üsten bahsediyorum. Bu anlamda gerçekten çok ilginç. Biz sormuş olalım ve buraya bir not olarak geçelim. Gerçekten ilginç. Bölgeden devam edelim. Mısır ekonomisi için çok önemli bir haber. Mısır'da yeterli ihracat ve ithalat için yeterli doların bulunmadığı ile ilgili bir haber var. Financial Times bunu haber yaptı. Özellikle Ukrayna Savaşı'nın enflasyonist etkisi dolayısıyla Mısır'ın, ki özellikle de buğday konusunda dünyanın en büyük ithalatçısı Mısır, bu anlamda çok büyük bir kriz yaşadığı söyleniyor. Hatta bir Refik Clovis isimli bir ihracatçıya yer verilmiş, ithalatçıya yer verilmiş ve onun 67 bin doları temin edemediği için gerekli ithalatı yapamadığı ve ürettiği arabanın parçalarını temin edemediğini söylüyorlar. Ki Mısır'a baktığımızda son 6 yıl içerisinde 4. kez IMF'ye geçtiğimiz ay başvurdular. Mısır'ın da ekonomi açısından durumunun iyi olmadığını söyleyebiliriz. Bir taraftan Çin'de sıfır Covid politikası vardı. Ona son verildi. Bunun ardından Çin'den yurt dışına çıkışlar başladı. Bu başlayınca bu kez İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler Çin'den gelen yolcular için test zorunluluğu getirdiler. Bir taraftan da uluslararası basında bu politikalar dolayısıyla işte Çin'de tepkiler büyüyor, Çin'de halk isyanda ve Çin sarsılıyor manşetleri attılar. Tabii Çin'deki bilgi akışının çok sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değil belki. Ama uluslararası basının da bu haberi verirken gösterdikleri hassasiyeti nedense Kanada'da örneğin kamyoncuların sıkı Covid politikalarını eleştirdikleri zaman veya Hollanda'da benzer şekilde hükümetin iklim değişikliği mücadele için alacakları tedbirlerin eleştirildiği dönem, o çiftçiler tarafından o haftalarca gösteriler yapılmıştı hatırlayın. O dönem aynı kuşkucu bakışı göstermemişlerdi ve kendi hükümetlerini eleştirmemişlerdi. Bu da ilginç. Aslında birkaç başlık var ama ben en son Temsilciler Meclisi'ndeki o olaydan da bahsetmek istiyorum. Normalde 434 vekilin 218'in oyuna ihtiyacı vardı. McCarthy'nin, Cumhuriyetçi Parti'nin lideri. 100 yıldır olmamış bir olay gerçekleşti ve Cumhuriyetçi Parti kendi adayını birinci turda, ikinci turda ve üçüncü turda seçtiremedi. Bugün tekrar bir oylama olacak. Beklenen McCarthy'nin seçilmesi şeklinde, çünkü bir başka aday henüz ortaya çıkmış değil. Ama 100 yıllık geleneğin bozulduğunu ve Amerikan siyasetinin gerçekten o Trump sonrasındaki dönemde belki de hiç geriye dönmeyecek şekilde sarsıldığını söyleyebiliriz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.